Ayrım 11. Haberleşme özgürlüğü ve sorumluluk. Haberleşme özgürlüğü, demokratik hukuk devletinin temel dayanaklarından biridir. Bu özgürlük iki anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlamda haberleşme özgürlüğü, gazete, kitap, dergi, radyo, televizyon ve sinema gibi kitle haberleşme aracılığıyla yapılan kamusal haberleşmeleri kapsamaktadır. İkinci anlamda haberleşme özgürlüğü, mektup, telefon ve telgrafla yapılan kişisel haberleşmelerin gizliliği demektir. Bu her iki anlamda haberleşme özgürlüğü de anayasaca güven altına alınmıştır. Anayasanın 15. maddesinde adli kovuşturmanın istisnaları dışında özel hayatın gizliliğine dokunulamayacağı belirtilmekte, haberleşme hürriyeti başlıklı 17. maddesinde ise herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Kanunun gösterdiği hallerde hakim tarafından kanuna uygun olarak verilmiş bir karar olmadıkça bu gizliliğe dokunulamaz şeklindeki ifade yer almaktadır. Anayasada basın ve yayınla ilgili hükümler başlığı altında şu temel ilke yer almaktadır. Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağlayacak tedbirleri alır. Basın ve haber alma hürriyeti ancak milli güvenliği veya genel ahlakı korumak, kişilerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüzü, suç işlemeye kışkırtmayı önlemek ve yargı görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak için kanunla sınırlanabilir. Aynı maddede Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergilerin toplatılması, yasalarda bu konuda açık hükümlerin bulunması koşuluna bağlanmaktadır. Uygulama nasıl? Bu özgürlüklerin anayasada yer alması gereklidir. Ancak yeterli değildir. Önemli olan soyut anayasa kuralları ile somut uygulama arasında bir çelişmenin bulunmasıdır. Türkiye'de demokratik anayasa yanında Türk Ceza Yasası, Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu, Cemiyetler Kanunu ve Sansür Nizamnamesi gibi antidemokratik kurallar da yürürlüktedir. Bir yandan anayasa herkese düşünce özgürlüğü sağlamıştır diyeceğiz, öte yandan ceza yasalarında düşünceyi açıklama suçlarına yer vereceğiz. Bir yandan anayasada basılı eserlerin toplatılma koşulunu saptayacağız, öte yandan Cumhuriyet Savcıları tıpkı bıçak ve tabanca toplatır gibi kitap toplayıp ceza muhakemeleri usulü yasasını anayasaya karşı kullanacaklar. Anayasamızda sansür yasaklanmasına rağmen 1939 tarihli sansür nizamnamesi bugün de yürürlüktedir ve haberleşme özgürlüğünün karşısına bir utanç duvarı gibi dikilmektedir. Bütün bunlar anayasa ile bağdaşmamanın sonuçlarıdır. Anayasa, basın ve haber alma olanaklarını sağlamayı devlete bir görev olarak yüklemektedir. Ancak aynı devlet bu görevi yerine getirmez ve elindeki yetkilerle bu özgürlükleri kısıtlarsa ne yapılacaktır? Devlete yükletilen bu ödev bir kamu görevidir. Demek oluyor ki soyut anayasa kuralları tek başlarına çözüm getiremiyorlar. Önemli olan devlet adı verdiğimiz siyasal örgütün gerçekten anayasaca nitelenen demokratik devlet olmasıdır. Bu nedenle basın ve haber alma özgürlükleri çok partili düzenin demokratik gelişimine bağlı sorunlardır. Siyasal iktidarın, dolayısıyla devletin sosyal yapısı göz önüne alınırsa bu gelişime umut bağlamamak gerekir. Anayasanın 17. maddesinde yer alan haberleşme gizliliği Türk Ceza Yasası'nda da yaptırıma (parantez içinde müeyyide) bağlanmıştır. Türk Ceza Yasası'nın 200. maddesine göre posta telgraf memurlarından bir kimse memuriyet sıfatını suistimal suretiyle bir mektup, bir zarf, bir telgraf veya sair açık muhabere varakasını zapt eder veya kapalı evrağı açar veya telefon, telgraf, mükalemat ve muhaberatın mahremiyetini ihlal ederse cezalandırılmaktadır. Bu ceza 3 aydan 3 yıla kadardır. Ayrıca bu suçtan bir zarar meydana gelirse ceza 6 aydan 4 yıla kadar artmaktadır. Bu suçun işlendiği sabit olursa memura 3 yıla kadar memuriyetten mahrumiyet cezası ile birlikte kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası da verilmesi gerekmektedir. Dipnot: Eren Faruk, Türk Ceza Hukuku Hususi Hükümler, sayfa 292. Metne dönüş. Ne var ki böyle bir suçun işlenmesi halinde Osmanlı Devleti'nden miras kalan memurun muhakematı hakkındaki kanun gereğince kavuşturulma yapılması, cezanın kovuşturulması olanaklarını ortadan kaldırmaktadır. Çünkü bu yasaya göre PTT yetkililerinin kovuşturma yapmaları gerekmektedir. Oysa haklarında kovuşturulma yapılması gerekenler yine PTT yetkilileridir. Bu bir kusur döngüdür. Kaldı ki memurun muhakemat kanunu yürürlükte olmasa bile Cumhuriyet savcılarının bu konularda dava açacaklarını sanmamaktayız. Danıştay kararlarını uygulamayan devlet memurları hakkında Cumhuriyet savcılarının dava açmamaları bizi doğrulamaktadır. Savcıların güvenceye kavuşturulmadığı bir hukuk düzeninde bütün bu görev savsaklamalarını doğal karşılamak gerekir. Çünkü siyasal iktidarı ve onun emrindeki bürokrasiyi devleti oluşturan egemen gücün dışında düşünmemek gerekir. Tazminat davası. Bir hizmetin yerine getirilmemesi ya da geç ve kötü yerine getirilmesine hizmet kusuru denilmektedir. Siyasal iktidar ve idare, anayasa ve yasalara göre kamu görevini yerine getirmek zorundadır. Kamu hizmetinin siyasal amaçlarla yerine getirilmemesi, idare hukukunda yetki saptırması olarak nitelenir. Anayasanın 17. Posta Yasası'nın 16. ve 60. maddelerine göre, yurttaşların PTT eliyle gördürülen kamu hizmetinden eşitçe yararlanmaları gerekir. Bu hizmetin amacı, yurttaşların haberleşme özgürlüklerinin anayasaca öngörüldüğü biçimde yerine getirilmesidir. Eğer bu hizmet yerine getirilmez ve mektuplar açılır ya da telefonlar dinlenirse, bunun adı hizmet kusurudur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 13. maddesine göre, mektuplarının açıldığını ispat eden yurttaşlar, PTT aleyhine tazminat davası niteliğinde tam yargı davası açacaklardır. Bu durumda tazminat konusu paranın bu kamu görevini anayasa ve yasalarda yazıldığı biçimde yerine getirmeyen PTT Genel Müdürlüğü'nden alınması, yani yasanın tanımı ile genel müdüre rücu edilmesi gerekmektedir. Çünkü bir hizmet kusuru aynı zamanda suç konusu ise bu eylem şahsi kusur sayılır. Danıştay'ın bu yolda verilmiş kararları vardır. Dipnot: Danıştay 8. Dairesi'nin esası 1962'ye 2867 K 1963'e 1192 sayılı kararı. Akural Sami, Zillan Çetin, Danıştay 8. Daire kararları 1960-63. Metne dönüş. Sanırım şimdilik açık olan hukuksal yol budur. 644 sayılı Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda mektupların açılacağına ve telefonların dinleneceğine ilişkin hiçbir madde bulunmamaktadır. Bulunmuş olsa bile bu madde anayasaya aykırı olurdu. Demek oluyor ki PTT yetkililerinin dayanacakları hiçbir yasa maddesi yoktur. Sonuç. İncelememizi son günlerde ortaya çıkartılan bir olaya bağlayabiliriz. Türkiye İşçi Partisi'ne yollanan bir mektubun açıldığı basit bir rastlantı dolayısıyla ispat edilmiştir. Bu olayda aynı zamanda bir haftalık gazeteye gönderilen mektupların da açılıp okunduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumda mektupların okunduğu ve telefonların dinlendiği konusundaki şüpheler artmıştır. Biz bugünkü yönetimden bu olayın sanıklarının cezalandırılmasını isteyenlerden değiliz. Bugünkü düzen bütün suçların ana kaynağıdır. Bu hukuk dışı davranışlara alet olanların bir gün hesap vereceklerini düşünmeleri gerekir. Bugünkü statüler ve güvenceler geçicidir. Devrimci bir yönetim kurulduğunda bütün bunların hesabı sorulacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Cumhuriyet, 4 Şubat 1971. Polis ve şiddet. Anayasa dışı tutum ve davranışlarıyla meşruiyetini kaybetmiş iktidara karşı direnme hakkı kullanılarak 27 Mayıs 1960 devrimini yapan Türk milleti, bu anayasayı hürriyete, fazilete ve adalete aşık evlatlarının uyanık bekçiliğine emanet etmiştir. Bu anayasal görev 27 Mayıs Anayasası'nın ön sözünde yer almıştır. Bu anayasa 27 Mayıs devriminin izlerini taşımaktadır. Eğer 27 Mayıs devrimi bir zalim iktidara karşı yapılmışsa, bu zulmün içinde emniyet kuvvetlerinin gençlere yaptığı zulmün büyük payı vardır. Bu nedenledir ki, ihtilalden sonra polisin resmi elbiseleri bile değiştirilmiştir. Tarihin bir tekerrürden ibaret olduğu, Türk siyasal hayatında birçok kez ispatlanmıştır. Bugün Türkiye'de 27 Mayıs devrimine sebep olan olaylardan çok daha şiddetlilerini yaşamaktayız. Devletin polisi ile devletin üniversitesi iki düşman ordusu gibi karşı karşıya getirilmekte, açıkça 27 Mayıs devriminin öcü alınmaktadır. Aydın'a, okumuşa ve üniversiteliğe karşı duyulan kör hırs, 31 Mart gerici ayaklanmasında bile bu denli yaygın olmamıştır. Siyasal iktidar, gençlik olaylarını şiddet yoluyla bastırmak eğilimindedir. Ancak bu amaç, devletin polisine duyulacağı güveni yıkmakta, devlet polisini iktidar milisi olarak damgalamaktadır. Oysa devlet kalıcı, iktidarlar ise geçicidir. Önemli olan devlet kuvvetlerine olan demokratik saygıyı yıkmamaktır. Siyasal iktidar şimdi böylesine bir yıkıntının sorumlusudur. Biz bu yazımızda ceza yasası açısından polisin kullandığı şiddeti ve buna karşı yurttaşların sahip oldukları direnme hakkına değineceğiz. Görev mi, suç mu? Anayasanın 14. maddesinde aynen şu ifade yer almaktadır. Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını geliştirme haklarına ve hürriyetlerine sahiptir. Kişi dokunulmazlığı ve hürriyeti, kanunun açıkça gösterdiği hallerde usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça kayıtlanamaz. Kimseye eziyet ve işkence yapılamaz. İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan ceza konulamaz. Anayasada yer alan bu temel ilkenin yaptırımı, Türk Ceza Yasası'nın 243. maddesinde öngörülmüştür. Emniyet görevlileri, sanıkları itirafa zorlamak için işkence eder yahut zalimane veya gayri insani veya haysiyet kırıcı muamelelere başvurursa, 5 yıla kadar ağır hapis cezasına çarptırılacağı gibi, memuriyetten geçici ya da sürekli olarak atılması gerekmektedir. Yine, Türk Ceza Yasası'nın 245. maddesine göre, cebir kullanma yetkisine sahip olan emniyet görevlileri, kanun ve nizamın tayin ettiği ahvalden başka surette bir kimse hakkında sui muameleye veya cismen eza verecek hale cüret eder yahut ol kimseyi darp ve cerh eylerse, 3 aydan 3 yıla kadar hapis ve geçici olarak memuriyetten atılırlar. Yasanın 251. maddesinde ise görevi sırasında bir suç işleyen memurun cezasının 1/3'den yarıya kadar artırılacağı belirtilmektedir. Türk Ceza Yasası'nın 258. maddesinde ise memura mukavemet suçu yer almıştır. Ancak kendisine direnilen devlet memurunun da hukuk dışı davranışlarını göz önünde tutan yasa koyucu, eğer memur haiz olduğu salahiyet hududunu tecavüz ederek veya keyfi hareketlerle bu muameleye sebep vermişse, fail hakkında geçen maddelerdeki ceza 1/4'e kadar indirilebileceği gibi, icabına göre ceza büsbütün de kaldırılabilir denilmektedir. 171 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri hürriyetleri hakkındaki kanunun 22. maddesinde de yetki sınırlarını aşarak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini dağıtan emniyet kuvvetlerine karşı yapılacak direnmelerle ortaya çıkan suçların 1/4 kadar indirilebileceği gibi büsbütün de kaldırılabileceği hüküm altına alınmaktadır. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu'nun 1. maddesine göre polis, asayişi, amme, şahıs ve tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatını temin eder. Yardım isteyenlere, yardıma muhtaç olanlara, çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanun ve nizamnamelerin kendilerine verdiği vazifeleri yapar. Polisin görevi anayasaca güvence altına alan temel hak ve özgürlükleri korumaktır. Bu görev yerine şiddet ve kaba kuvvet kullanılması, yurttaşların dövülmesi, işkence yapılması görev anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşamaz. Anayasa ve yasa dışı yollarla şiddet kullanan emniyet yetkililerine karşı yurttaşlarının direnme hakları vardır. Bunun adı savunucu direnmedir. Yurttaş malını, canını ve ırzını bu saldırı emniyet kuvvetlerinden de gelse korumak zorundadır. Bu direnme hakkı Türk Ceza Yasası'nın 258. ve 171 sayılı yasanın 22. maddesinde açıkça öngörülmektedir. Emniyet kuvvetlerine düşen görev, yurttaşları böyle bir direnmeye zorlamamaktır. Bir kez şiddet kullanılırsa bu şiddetin nerede biteceği belli olmaz. Bu yol çıkmaz bir yoldur. Şiddetin geçer akçe olduğu bir toplumda son sözü en güçlü şiddet araçlarına sahip olanlar söyler. Bu bir evrensel kuraldır. Arama kararları. Ceza muhakemeleri usulü yasasının 97. maddesine göre aramaya karar verme yetkisi kural olarak yargıçlara tanınmıştır. Ancak tehirinde mazeret umulan hallerde yani gecikmesinde zarar umulan durumlarda Cumhuriyet Savcıları ve Savcı Yardımcısı sıfatı ile emniyet yetkililerinde arama yapma yetkileri kabul edilmiştir. Ancak savcılara ve emniyet görevlilerine tanınan bu yetkilerin çok dar bir alana özgü olması gerekir. Yoksa kural olarak yargıçlara tanınan bu yetkinin sürekli olarak emniyet yetkililerince kullanılması açıkça usul saptırmasıdır. Kaldı ki yargıç ve Cumhuriyet Savcılarının hazır bulundukları aramalarda o mahal ihtiyar heyetinden ve komşulardan iki kişinin bulundurulması açık yasa hükmüdür. Demek oluyor ki bu koşula uyulmaksızın yapılan aramalar yasa dışı olmaktadır. Üniversite içindeki aramalarda özel bir titizlik göstermek gerekir. Çünkü üniversitelere özellik tanındığı için bu kurumlar ancak kendi karar organlarınca yönetilirler. Fakültelerin iç düzenleriyle ilgili her türlü konu kesinlikle fakülte organlarınca çözümlenir. Fakülte içinde suç işlendiği ihbarını alan yetkililerin öncelikle fakülte dekanlarıyla görüşmeleri gerekir. Tehirinde mazarrat umulan hal kavramını anayasanın temel ilkelerine karşı kullanmak ve idari özerkliği görmezden gelmek açıkça bir usul hilesidir. Kaldı ki aramada aranan yerlerin sahibi ya da zilyetinin bulunması gerekir. Eğer aranılan yerin sahibi ya da zilyeti bulunmazsa, bu kişinin temsilcisi ya da bir yakınının ya da komşusunun bu aramada hazır bulunması açık yasa hükmüdür. Bir fakülte ya da bu fakülteye bağlı bir yurdun aranması için hiç olmazsa dekana haber vermek gerekir. Dekan bulunmazsa bu durumda yönetim kurulu üyelerinden birini bulmak başvurulacak yasal yoldur. Bu yolların hiçbirini denemeksizin yapılan aramalar yasa dışıdır ve siyasal amaçlıdır. Bu nedenle bu yasa dışı yollara başvuranların cezalandırılmaları gerekmektedir. Ayrıca bu aramadan zarar görülmüşse Danıştay'da İçişleri Bakanlığı aleyhine tam yargı davalarının açılması hukukça öngörülmüş tazminat yollarındandır. Polisin tanıklığı. Türkiye'de adli zabıta ile idari zabıtanın ayrılmaması yargı kararlarını da etkileyecek bir düzensizlik kaynağı olmaktadır. İzinsiz gösteri ve arama olaylarında görüldüğü gibi polisle eylemciler arasında çatışmalar olmakla böylece polis yukarıda açıkladığımız ceza yasası maddelerine göre çatışmanın bir tarafı olmaktadır. Bu polislerin kamu tanığı olarak dinlenmeleri mümkün olmamak gerekir. Çünkü polis bir olayda şiddet kullanan kimsedir. Bu şiddetin yasalarca öngörülmeyen biçimde kullanılması yurttaşlara direnme hakkı verebilecek kadar önem taşımaktadır. Olayda taraf olanların tanıklıklarının bir hukuksal değere sahip olmaması yargı güveni bakımından bir zorunluluk olarak kabul edilmelidir. Hele ceza muhakemeleri yasasında kendilerine Cumhuriyet Yardımcısı sıfatı verilen zabıta memurlarının tanık olmaları delillerin serbestçe tartışılmasını engelleyici sakıncalar taşımaktadır. Sonuç, Yassıada'da Yüksek Adalet Divanı'nda üniversite olayları görüşülürken divan başkanı sanık başbakan Adnan Menderes'e üniversitenin temelinin altına gireceğim şeklinde söylemiş olduğu bir sözü hatırlatmış ve üniversitenin temelinin altına girersen üniversite işte böyle başına yıkılır karşılığını vermişti. Üniversite duvarları siyasal iktidarlar için hiç de tekin yerler değildir. Bu hukuk dışı yollarla görev yaptıklarını sanan emniyet amirlerine de Yassıada duruşmalarının tutanaklarının gözden geçirilmelerini sanık veririz. Bu tutanaklarda eski meslektaşlarının ifadelerine rastlayacaklardır. Unutmasınlar ki anayasa dışı her davranışın hesabı sorulacağı gibi görevlerini kötüye kullanan devlet memurları da bir gün hesap vereceklerdir. Bu günlerin hiç de uzak olmadığını yaşayacağımız olaylar ispat edecektir. Cumhuriyet, 20 Şubat 1971. Ayrım sonu.